Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz İbrahim Emre ve stüdyomuzda her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar İbrahim Bey. Teşekkür ediyorum.
Evet, yine gündemi bir hayli meşgul eden önemli başlıkların olduğu bir programda birlikteyiz hocam. Öncelikle Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünü idrak ettik. Zafer kutlamaları yapıldı Muş'ta. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli bir açıklamada bulundu. Terörsüz Türkiye'ye dair. Biz dedi bu yola çıktık, atlarımızın kuyruğunu bağladık dedi. Öncelikle Malazgirt Zaferi'nin önemi, Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olarak ifade ediliyor bu zafer ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o ifadesi ne anlama geliyor? Atların kuyruğunu bağlamak ne demek ve bugüne baktığımızda 955 yıl önce aslında ne olmuştu?
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Türkçe'de bir deyim vardır. Artık biz bir yola çıktık, ölmek var, dönmek yok.
Yok, evet.
Deyiminin değişik bir versiyonudur. Atların kuyruğunu bağladık. Yani biz artık bu coğrafyada bir karar aldık. Sıfır terör, teröre karşı toleransımız yok. Ülke içerisinde bölücü örgütlerin artık bu coğrafyada yerinin olmayacağını kesin bir dille, sadece Türkiye için değil, bu Irak için, Suriye için ve diğer bütün ülke ve bölge için söylenmiş bir sözdür. Çünkü İsrail'in politikası şuydu: bölge ülkelerinde azınlıkları desteklemek, azınlık grupları içerisinden silahlı örgütler kurarak merkezi otoriteyi zayıflattırmak, parçala, böl ve yönet politikası. Bunun tam aksi bir söylemdir. Gelelim Malazgirt konusuna. Evet. Tarihi süreç içerisine baktığımızda 1071 Malazgirt zaferi, işte o dönemler bütün Anadolu, Orta Doğu coğrafyası Bizans, Doğu Roma'nın elinde. İşte Diyojen daha güçlü bir orduyla geliyor ve Alparslan'ın cuma namazından sonra yalın kılıç ordusunun önünde savaşması ve bu savaş sırasında Kürt aşiret gruplarının da var olması.
Evet.
İkincisi, o tarihten sonra akın akın Türkistan coğrafyasında, bugünkü İran, Horasan dediğimiz bugünkü İran, evet, Afganistan, Maveraunnehir bölgesinden konar göçer Türkmen toplulukları Anadolu'ya gelmişler. Fakat 1071 şu açıdan önemli: 1071'de merkezi Bizans ordusu dağıtıldığı için Roma ordusu korumasız kalan Anadolu topraklarına, yani bir zafer, bir savaş, bir yenme değil bu sadece. Bütün o ahali koyunuyla, atıyla, çadırıyla, ailesiyle Anadolu'ya göç edilmişler, yurt edilmişler Anadolu'ya. Fakat İstanbul merkezde Roma hep onları bir istilacı grup olarak görmüş ve sürekli Anadolu'dan nasıl atacağını düşünmüş. Ne zamana kadar? Miryak-Kefalon Savaşı'na kadar. Konya-Beyşehir arasında yapılan o savaşta 1176-17 Eylül Miryak-Kefalon'da Kılıç Arslan Bizans ordusunu yendikten sonra diyorlar ki artık bunları Anadolu'dan atmak mümkün değil. Biz artık İstanbul'u, kendi tahtımızı, tacımızı koruyalım. Yani yaklaşık 100 yıl boyunca İstilacı güç olarak görülmüşüz biz burada.
Evet.
Fakat kaderin garip cilvesi, bu Malazgirt bize bu toprakların kapısını açıyor. Bir diğer konu, Anadolu'dan önce bugünkü Suriye, Irak toprakları Türklerle ve İslamiyet'le tanışmıştır. Çünkü evet, Anadolu'da güçlü bir Roma, Doğu Roma etkisi olduğu için, yani Suriye Selçukluları, Irak Selçukluları Anadolu Selçuklularından daha öncedir. Yani şimdi Suriye bizim neyimiz olur, Irak bizim neyimiz olur, orada ne işimiz var falan deniyor ya. Yani Türkler Halep'e Konya'dan önce gelmişlerdir. Türkler Musul'a Ankara'dan önce gelmişlerdir. O, evet, o coğrafyada etkin olmuşlardır. Bu tarihi gerçekler perspektifinde baktığımızda, yani bazıları Cumhuriyeti yücelteceğim derken koskoca bir Ulu Çınar'ın köküne kibrit suyu dökmememiz gerekiyor. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti de bizim devletimiz, bizim tarihimiz. Osmanlı da bizim, Selçuklu da bizim.
Evet.
Hani bir yerde okumuştum. Ya biz maydanoz muyuz diyor, 1923'ten başlayacak tarihimiz diyor. Biz Ulu bir çınarız. Dolayısıyla biz sadece işte 30 Ağustos Zafer Bayramı, işte Milli Mücadele, tamam bunların hepsine tamam, ama biz ondan önce yok muyduk? Dolayısıyla 1071 buna atıf vererek tarihi kültürel referanslarımız, Ahlat'taki o mezar taşlarına bakmamız, ki gittim ben bizzat o Doğu gezimizde görmüştüm Ahlat'taki o tarihi mezarları. Kendi içerisinde bir tapu senedidir o bölgenin. Hatta Ani vardır Kars'ın, bu Arpaçay Vadisi üzerinde, şu anda Ermenistan sınırına sıfırdır. Orada Fethiye Camisi onarılmıştır. Ani bizim Anadolu'da Alparslan'ın ilk fethettiği, ele geçirdiği kaledir. Ve orada ilk mescit yapılmıştır. Arkasından 1071 Malazgirt'tir. Dolayısıyla akınlar da 1063'te başlıyor. Peki Malazgirt'in etkileri ne olmuştur? Onu bir kaç cümle. 1071'den 6-7 yıl sonra İznik'te ilk devlet kurulmuştur.
Türk devleti.
Evet, Selçuklu devleti. Selçuk, evet. Başkenti İznik. Büyük bir dehşete kapılıyor Avrupa ve Haçlı seferleri başlıyor. Ve birinci Haçlı seferi, yüz binlerce insan doğunun zenginliklerine ulaşmak, Kudüs'ü kurtarmak için, ve 1099'da Kudüs Haçlıların eline geçiyor. Bakın 1071 Malazgirt bütün Anadolu Türklerin eline geçiyor. Rövanş olarak Haçlılar Kudüs ele geçiriyor. 80 küsur yıllık Kudüs'ün esaretinde sonra Kudüs nasıl tekrar bizim elimize geçiyor? Selahaddin Eyyubi Türkleri, Kürtleri ve Arapları tek bir sancak altında topluyor. Önce Şam'ı ele geçiriyor, sonra Kudüs'ü.
Evet.
Hazreti Ömer önce Şam'ı ele geçiriyor, fethediyor, sonra Kudüs'ü. Dolayısıyla Suriye'nin birliği, Şam'ın Emeviye Camisi'nde namaz kılma söylemleri öyle basit söylemler değildir.
Evet.
Bu İsrail buradan mesajı alıyor.
Peki şimdi güzel bir konuya değindiniz. Şam'ın fethi Kudüs'ün fethini getirdi dediniz. Evet. Bu tarihte iki kez yaşandı inşallah. Üçüncü de yaşanır diye inşallah ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Tam da burada Suriye ile ilgili gelişmelere hemen geçelim hocam. SDG'nin kendini feshettiği haberi gündeme düştü ve Suriye ordusuyla entegre olacağını açıkladılar. Bu mazlum Abdi, Ferhat Abdi bu şekilde açıklamada bulundu. Şam Halk Sarayı'nda yaptı bu açıklamayı ve daha sonra yapılan bir açıklamayla da kendisinin Suriye Cumhurbaşkanı'nın danışmanı olduğu ilan edildi. Bu gelişme önemli çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan yıllar önce bir güneyimizde terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz dedi ve yıllar sonra bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii PKK karşımıza Suriye ordusu olarak çıkacak diye söyleyenler oldu. YPG silah bırakmaz çünkü ABD ve İsrail istemez dediler. YPG'nin karşısında duracak bir güç yok dediler. Suriye'de PKK yönetimin sahibi olduğu bu İsrail projesi ifadeleri kullanıldı. YPG en dinamik ve teşkilatlı ordudur diyenler oldu. Profesörler, işte emekli askerler vesaire. Hatta Ankara mazlum Abdi realitesini tanımak zorunda kalacak gibi ifadeler geçmişte kullanıldı. Ve bugün gelinen noktada ne oldu? Türkiye'nin tezleri neydi? Ne oldu? Onlar neler söylüyordu? Bu fesih kararı bölgede dengeleri nasıl değiştirir?
Aslında söylediklerinizin hepsi kısmen doğru.
Evet.
Fakat olayın tarihi arka planına bakmamız gerekiyor. Zaten bizim programımızın özelliği de budur. Mesela Türkiye'de bir Kürt sorunundan bahsediliyordu. Aslında Türkiye'de bir Kürt sorunu değil, bir PKK sorunu vardı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında devlet başından atmak istediği memurunu, askerini doğuya sürgün göndermiş. Onlar da halka kötü muamele yapmış, bir hoşnutsuzluk olmuş vesaire. Osmanlı döneminde de Kürt isyanları olmuştur bu bölgede. Evet. Ama neden olmuştur? Oradaki bir valinin, oradaki bir İdarecinin, askeri komutanın yapmış olduğu yanlış veya hatalı uygulamalara, yani bağımsız olmak değil, alın bunu başımızdan diye.
Evet.
Yani şeyler bu şekilde, tarihi vakalar. Peki Türkiye'de bir PKK sorunu vardı. Bir takım devletle millet arasında kan uyuşmazlığı vardı. Bu batıda da vardı. Her yerde vardı. Fakat gerçek bir Kürt sorunu Suriye'de vardı. Peki Suriye'deki Kürt sorunun temeli nedir dersek, bu da bizimle alakalı. 1925 Said isyanı, işte bu Musul meselesi konuşulurken İngilizlerin de biraz fişteklemesiyle İngiliz aklı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hilafetin kaldırılmasını dayatırken, Türkiye'nin bağımsızlığını, çünkü biz 24 Temmuz 1923'te Lozan'ı imzaladık ama İngiltere daha bunu kabul etmedi. 3 Mart 1924'te ne zaman hilafeti kaldırdık?
O zaman.
Ondan kabul sonra etti. Bizim devlet olarak varlığımız İngiltere karşı. Bir taraftan batıda meclise bunu dayatan İngilizler, ajanlar vasıtasıyla doğuda da işte Türkler artık hilafeti de kaldırdı. Araplara ve Kürtlere şunu söylüyor: bunlar gavur oldu artık. Yani sizinle yani ortak paydanız kalmadı. Ve din elden gidiyor diye isyan başlamıştır. Bakın, bir Kürt isyanı değildir Said isyanın başlangıcı. Sonra evrilmiştir olay. Şimdi Said isyanını devlet tabii ki çok sert ve ağır bir şekilde bastırmış. Elebaşıları veya ele geçirilen herkes idam ediliyor. Bunun üzerine canını kurtarabilen insanlar sınır ötesine, Haseke, Kamışlı, oralara göç etmişler aileleriyle. Bunlar on binlerce aile. Dolayısıyla Suriye devleti de bunlara kimlik vermemiş. Siz geçici mülteci statüsündesiniz. 1925'te başlayan fakat ta 2000'li yıllara kadar gelen, yani Naziz neslinin yaşar ne yaşar ne yaşamaz diye bir ifadesi vardır. Yani Suriye Kürtlerinin büyük bir kısmı, özellikle o doğuda Haseke, Kamışlı bölgesindekiler varlar de facto olarak ama resmi olarak yoklar. Kimlikleri yok. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda diyor ki biz oradaki Kürtlerin de haklarının savunucusuyuz. Eşit vatandaşlık bağlamında, yani Şam'daki bir Arap ne kadar o Suriye Devleti'nin vatandaşı ve vatandaşlık haklarından sahip olacaksa, oradaki Kürtler de, Nusayriler de, oradaki Dürziler de, yani Türkiye'nin tezi bu.
Hatta Esed döneminde bile bu yönde baskı uyguluyordu değil mi rejime Türkiye?
Evet. Ortak vatandaşlık tanıyın paydasında. Evet. Yani etnik ve dini. Bu nedenle şimdi Türkiye'nin tezi aslında onların silah bırakarak entegre olmasıydı. Fakat gelinen noktada bir entegrasyon oldu ama onlar tümen olarak, bölük olarak, yani askeri terminolojiyi tam olarak bilmediğim için, yani blok olarak Suriye ordusuna entegre olduklarını ifade ettiler. Şimdi Türkiye'nin devlet aklı şunu gösteriyor. Üç vakte kadar, bakın bir yılı aşkın süredir tekrar ediyorum program. Üç vakte kadar Türkiye İsrail'le ya Kıbrıs'ta ya Suriye üzerinde ya da bizim Akkuyu nükleer santralına bir saldırı yaparak bir kapışma, bu kaçınılmaz olacak. Yani gelmekte olan bir fırtına. İşte Türkiye'nin devlet aklı İsrail ile Türkiye arasında bir savaş ve bir kapışma olduğunda, İsrail'in PKK aparatını kullanarak Türkiye içindeki Kürt vatandaşlarımızı da bizi meşgul etmemesi, bizim bir de bununla uğraşmamamız için, bakın Kürt sorununu geçtik, PKK sorununu geçtik, barış ve kardeşlik projesi diyoruz. Suriye'deki Kürtlerle de.
Terörsüz bölge
Irak'taki
diyoruz
Türk'le
hatta.
Ve evet. Türkiye'nin tezi şu. Bakın diyor, ortak bir düşman var. Tel Aviv'de İsrail. Hepinizi, bakın Gazze'deki gibi, Batı Şeria'daki gibi köle yapmaya çalışan bir irade var. Dolayısıyla Türkiye'nin şu andaki projesi Suriye'yi de, Lübnan'ı da, Irak'ı da, bütün Ürdün'ü de, bölge ülkelerinde ortak bir
şemsiye altında
toplayarak tek bir hedefe yöneltmek. Dolayısıyla bu PKK meselesi de bir furuat, bir teferruat olarak kalıyor. Ve Suriye ordusunun eğitilmesi, donatılması ve onların normal bir güçlü ordu haline getirilmesi için de zaten eğit donat programı çerçevesinde geliyor. Bugün o YPG'li PKK'lı olan kişiler, az önce program başında söylemiştiniz ya, yani en sofistike modern silahlar onlara verilmişti.
Evet.
CIA, ABD Mossad tarafından onları eğitmişti. Yani normal Suriye içerisindeki o Esad'a karşı savaşan paramiliter gruplar içerisinde en donanımlı, en eğitimli, en modern silaha sahip olan SDG, YPG, PKK unsurlarıydı. Evet. Yani o yönüyle doğru. Şimdi bunlar entegre edildi ve Türkiye bunların başını boş bırakmıyor. Ya bunların eğitilmesi, donatılması yani şöyle ifade edeyim. Suriye'deki bir Kürt komutan kendi Kürtlüğünü, kendi kimliğini ifade edebilir. Ama emir komuta zincirinden çıktığı an zaten ordudan atılması gerekir. Yani dolayısıyla bu disiplin kurulunca zaman içerisinde bir süreçtir bu.
Evet.
Bunlar yerli yerine oturur. Zaten Türkiye'nin tezi yeni anayasada da herkesin nüfusuna nispetle ülkenin kaynaklarından, ülkenin bürokrasisinden, ülkenin nimetlerinden istifade etmesi esasına dayanıyor. Buna da kimsenin herhalde bir itirazı olmaz diye evet. düşünüyorum.
Şimdi İsrail'de bu gelişme manşetlere yansıdı. İsrail'in Türkiye'den bir tokat yediği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığı şeklinde başlıklar atıldı, yazılar yazıldı. Burada İsrail ne kaybetti? İsrail'in planlarına nasıl bir darbe vurdu bu gelişme? Biraz da bunu konuşalım hocam. İsrail'in bölgemize dair hedefleri malum, emelleri malum. Nasıl sekteye uğrattı? Gelecekte bir Türkiye, az önce kısmen bahsettiniz gerçi, Türkiye-İsrail kapışmasında, savaşında bu nasıl bir avantaj sağlayacak bize? Bir kez daha sizinle konuşalım bunu.
Yani şimdi İsrail ne kaybetti sorusunu şöyle cevap vermek istiyorum. İsrail meşruiyetini kaybetti.
Evet.
Yani 7 Ekim'den sonra daha önce böyle her platformda kendini mazlum, mağdur gösteren İsrail artık yani Filipinler'den tutun Hollanda'ya kadar bir İsrailli turist artık taksiye bindiğinde İsrailli olduğunu söylemeye korkuyor, çekiniyor. Bir otele gittiğinde kimliğini göstermeye çekiniyor. Yüzüne tükürüyorlar.
Evet.
Bu az bir davranış değil. Hatta Amerika'da yapılan en son seçimlerde iki aday kazandı. Kazanan adayların ortak özelliği şu. Diyor ki aday Siyonizmi destekliyor. Ben öyle değilim dediği için Siyonisti destekleyen adaylar kaybettiler.
Evet.
Dolayısıyla artık Amerika'daki o lobi bile eski gücünü koruyamıyor.
Hocam isterseniz onunla ilgili bir video var. Onu bir dinleyelim. Onun üzerine bu yorumu sürdürebiliriz.
Siyonistler Amerika'da milyonlarca dolarlık bir kumarı ard arda kaybediyor. Dünyanın en güçlü lobi gruplarından biri olan AIPAC'ten bahsediyorum. Lobi bu yaz gücünün sandıkta karşılık bulmadığını gösteren iki önemli seçim yaşadı. Önce Michigan'a gidelim. Burada senato koltuğu için yarışan iki isim vardı. Bir yanda İsrail'e verilen desteği sorgusuz sualsiz savunan vekil Eli Stevens, diğer yanda ise Gazze'deki katliama açıkça karşı çıkan Abdul Es-Seyyid. Lobi tek bir seçim yarışına tarihinde görülmemiş bir rakam yatırdı. $30 milyon. Bu para günün her saatinde ekranlara reklam olarak yansıdı, sokaklara afiş olarak asıldı. Ancak Es-Seyyid yalnızca %1 farkla seçimi kazandı. Aradan bir hafta geçti. Bu kez sahne Minnesota'ydı. Lobinin güvendiği isim Enki Craig rakibinden 4 kat fazla para harcadı. Karşısında ise vali yardımcısı Peggy Flanagan vardı. İsrail'in soykırımcı olduğunu dile getiren Flanagan kampanya boyunca tek bir cümleyi tekrar etti. Rakibim Siyonist lobinin adayı ve seçimi %60 farkla kazandı. Lobinin bu iki kaybı ezici olsa da artık çok da şaşırtıcı görünmüyor. Aynı dönemde meclis seçimlerinde de lobinin desteklediği isimler birer birer devrildi. Birçok analist bu kayıpların devam edeceğini öngörüyor. Yapılan anketler demokrat seçmenlerin yarısından fazlasının artık İsrail'e verilen desteğe karşı çıktığını gösteriyor. Genç seçmenler arasında bu oran daha da yükseliyor. Bir zamanlar AIPAC'ın yani Siyonist lobinin desteğini almak seçimlere giren bir aday için neredeyse kesin zafer anlamına gelirken bugün tam tersi yaşanıyor. Artık Siyonist lobinin desteği seçmenin gözünde bir utanç damgasına dönüştü. Bu da Amerikan seçmenin Siyonist lobinin gölgesinden çıkmaya başladığına dair görüşleri güçlendiriyor.
Evet hocam, haberi birlikte dinledik. Ne dersiniz?
İsrail Amerika'daki o kendini destekleyen büyük ağababalarının da desteğini kaybetmeye başladı. Evet. Çünkü diyor ki sen artık bizim bölgedeki büyük projemize zarar veriyorsun. Yani ez cümle şunu söyleyelim. Elbette ki batıdaki Siyonist tayfanın ve onların etrafındakiler İsrail'in orada varlığını garanti edecek her türlü tedbiri alırlar. Ama İsrail o kadar çok ileri gitti ki artık o işte Kuveyt'in, Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın İran tarafından bombalanması ve bugünkü gelinen noktada kendilerine yeni silah alacak veyahut da koruyucu şemsiye arama içine girmesi onların da büyük makro ölçekli planlarının suya düşmesine sebep oldu. Artık Türkiye'nin bu Suudi Arabistan ve Pakistan'la birlikte Mekke ittifakına göz yummaları, ses çıkarmamalarının bir sebebi de artık İsrail'in bir yerlerde dengelenmesi, durdurulması yönüyle ona göz yumuyorlar. Yoksa yani arkasında Amerika vardır filan tezlerine ben katılmıyorum. Ancak Amerika buna engel olmamasının, Avrupa'nın işte bunu öcü diye göstermemesinin sebebi onlar da artık İsrail'in bu saldırgan tutumları onlara zarar verdiği için bu paktın İsrail'i dengeleyebileceğini düşünerek ses çıkarmıyorlar. Onu da o şekilde değerlendirmek lazım.
Peki hocam. Devam edelim. İsrail demişken Gazze'de maalesef soykırım devam ediyor. Sözde ateşkese rağmen diyelim. Aynı zamanda Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te de yine terör devleti İsrail'in baskıcı uygulamaları, gözaltıları, ev baskınları maalesef devam ediyor. İkinci aşamaya geçilmesi konusunda geçen haftalarda toplantılar yapılmıştı Mısır'da ve İsrail'de. Ama şu ana kadar gene bakıyoruz ki elde somut bir bilgi, belge, veri yok ikinci aşamaya dair. Gazze'deki son duruma ve Filistin'deki genel duruma bir bakacak olursak hocam neler söylersiniz?
Şimdi Gazze'de her şey zaten bildiğimiz gibi. İsrail ikinci aşamaya geçmemek için her türlü manipülatif işlemleri yapıyor. Fakat Batı Şeria'da gözden kaçan şeyler, yani orada yüzyıllardır yaşayan insanların evleri, tarım alanları, doğal yaşama alanları yok ediliyor yavaş yavaş, adım adım. Ve Mescid-i Aksa'ya yapılan tacizler, saldırılar artık normal hale geldi. Ve buna da bütün dünyanın veyahut da bölgedeki ülkelerin artık bir kanıksama, yani değiştirilemeyen makus bir şeymiş gibi gösteriliyor. Yani birinci aşamada girmesi gereken tır sayısı 1/3'e yakın ancak müsaade ediliyor. İkinci aşamaya geçilmiyor. Hatta Türkiye'nin de içerisinde olduğu oradaki işte Hamas'ın silah bırakması karşılığında Birleşmiş Milletler gözetimindeki barış gücünün, kara gücünün içinde Türklerin olmasını asla İsrail kabul etmiyor. İşte seçim öncesinde bir takım manipülatif işlemler yapılıyor. Ama benim kişisel kanaatim şudur. Dünyada yani zulüm kavramına ve mazlum kavramına en uygun yer bugün Gazze'dir, Batı Şeria'dır ve zalime ve zulmedene en güzel örnek de Siyonistlerdir, İsraillerdir. Ve Allah-u Teala vaat ediyor. Yani ben diyor küfrü ertelerim ama diyor yani zulmü ertelemem diyor. Yani Allah bu zalimin mutlaka bir yerden belasını verecektir. Tarihte birkaç kez bu Yahudiler devlet olmuşlar. Hepsinde de 80 yıldan fazla ömür sürmemişler.
Ve sürülmüşler sürekli yani, de.
Çünkü 70-80 yılda palazlanıp birazcık böyle güç eline geçince diğer insanları adeta fare gibi görüyorlar. Her şey bize ait diyorlar. Ve diğer insanlar da buna karşılık olarak yerinden yurttan sürüyorlar. Şu anda bazı stratejistler diyor ki İsrail aklını başına alıp hatta şunu söylüyorlar. Yani çok uçuk bir şeydir bu. Mekke anlaşması ileride diyor. Körfez ülkelerini hatta bölgedeki İran'ı bile içerisine alıp genişlerse diyor şaşırmayın. Ve İsrail de diyor orada var olabilmek için diyor yani varlığını koruyabilmek için işte Kudüs'ten, Batı Şeria'dan, Gazze'den çekilip kendi kabuğunda ve kendi sınırları içerisinde komşularla iyi geçinmeye söz verip oraya girmeyi kabul ederse ancak varlığını sürdürebilir. Aksi takdirde belki 10 yıl sonra İsrail'de bir devlet hiç olmayacaktır harita üzerinde diyor bu gidişle.
Evet. Şimdi buradan devam edelim hocam. Az önce bahsettiğiniz Türkiye ile İsrail arasında bir savaş çıkarsa bu Kıbrıs üzerinden ya da Suriye üzerinden olabilir dediniz. Kıbrıs'la ilgili olarak önemli bir veri var. İsraillerin Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki varlığı giderek artarken bölgede yaşayan İsraillerin sayısına ilişkin de dikkat çeken bir rakam paylaşılmış. İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki büyükelçiliğinden Filelefteros gazetesinin dijital haber portalına yapılan açıklamada yaklaşık 15 ila 20 bin İsrailli hali hazırda Kıbrıs'ı evi olarak görmekteymiş. Yani nüfus orada Kıbrıs Rum yönetiminde 15-20 bin Yahudi'ye kadar yükselmiş.
1 milyon nüfuslu bir ada düşünün. Yani yaklaşık 300 binin Türk tarafı, 700 binin yani 350 bin evet. Türk, 6-700 binlik Rum tarafı. Yani 1 milyonluk bir adada
15-20 bin İsrailli. Yani
Rum kesimde, evet. Türk kesimde de aynı şekilde ve hızla çoğalıyorlar bunlar.
Evet. Neden Kıbrıs tercih sebebi, onu konuşalım ve bu ne gibi sıkıntılara yol açar, ne gibi olumsuzlukları beraberinde getirir?
Şimdi uluslararası hukuk açısından baktığımızda mesela geçen hafta konuşmuştuk bir hava üssünün bombalanması, evet. işte Suriye'ye sen silahlanamazsın vesaire, bunlar tamamen haydutluktur. Hiçbir hukuk temeli yoktur. Suriye birazcık ayaklar üzerinde dursa milli ordusunu da güçlendirebilir, hava savunma sistemleri de kurabilir. İsrail de bunu hiçbir şey söyleyemez, hatta Golan Tepelerinden de çıkarılır. Ama Kıbrıs'a gelince, Kıbrıs'ta bir gri alan var. Bu gri alan şu, işte 1571'de biz Kıbrıs'ı fethediyoruz. 93 Harbi dediğimiz 1876'da İngilizlere üs olarak kiralıyoruz Kırım Harbi sırasında. Arkasından Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere burayı ilhak ediyor ve 1960'da bir anayasa hazırlanıyor. İki toplumlu, iki devletli bir federatif yapı oluyor. Sonra Makarios devrim yapıyor. 1974'te Türkiye Barış Harekatı yapıyor ve şu anda adanın üçte biri Türklerin elinde, üçte ikisi Rumların elinde, %2-3'lük de iki tane İngiliz üssü var ada içerisinde. Çok parçalı bir yapı. Türkiye'nin oradaki askerlerinin varlığı ve de facto olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyada başka ülkelerin tanımaması, oradaki yapı tam böyle İsrail'in aradığı yapı. Yani oradan girip bir şekilde kendine bir alan kapmaya çalışıyor. Birincisi, ikincisi diyelim ki İran süpersonik füzeleri Tel Aviv'i vurmaya başladığında
nereye gidecek bu Yahudiler?
Uçak kalkmaya bile korkuyor. Çünkü evet. her an hava savunma sistemleri düşürülebilir. Ne yaptılar bunlar? Botlarla ilk iş olarak Kıbrıs'a kaçtılar. Ve şu anda en süper zenginleri, yani bu Tel Aviv'in, İsrail'in zengin kodamonlarının çoğunun işte Kıbrıs Rum kesiminde, hatta Türk kesiminde bunların öyle bir yapılar var ki, mesela Türkiye'deki Yahudi kökenli bir aile düşünelim. Bunlar Selanik'ten geldikten sonra Türk ismi almışlar. İşte çoğu da Öztürk'tür, bilmem asil Türk'tür, bilmem ne Türk'tür. İşte Koray bilmem ne Türk diyor. Evet. Bakıyorsun Yahudi, Siyonist ve gitmiş İsrail'de de askerlik yapıyor. Şimdi bu adam gidiyor Kıbrıs'tan, ki Türk vatandaşı, arsa alabilir, ev alabilir. O kimlikten gidiyor, oradan yer alıyor. Mesela şu anda Kuzey Kıbrıs'ta da bazı sitelerin tamamını bu İsrailler satın almış durumda. Bir taraftan Kuzey Kıbrıs'ta, bir taraftan Güney Kıbrıs'ta bunlar evet. Satın alıyorlar. Ve bu artık turistik olarak veyahut da mesela bizim Antalya'da, Fethiye'de işte yaşlı İngilizler, Almanlar geliyorlar, site kuruyorlar. İşte ömrümüzün son dönemini burada yaşayalım. Hem daha organik, daha ucuz vesaire diye düşünüp gelenler vardır. Fakat İsrail'in Kıbrıs'taki öyle aldığı yerler işte öyle amaçlı değil.
Evet.
Bunlar ayrık otu gibidir. Bastıkları yere başkalarını yaşatmamak üzere zehirli bir sarmaşık gibidirler. Dolayısıyla Kıbrıs Rum kesimi de artık bunu yavaş yavaş fark etmeye başladı. Ve gelecekte hem Kuzey Kıbrıs için hem Rum kesimi için önemli güvenlik politikalarından bir tanesinde Yahudi sorunu oluşturacağını şimdiden söyleyebiliriz.
Peki hocam, devam edelim Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle. Şimdi malumunuz adaların silahsızlandırılması iki ülke arasında en büyük problemlerden biri. Yunanistan sürekli adaları, silahsız olması gereken adaları silahlandırıyor. Fakat ilginç bir gelişme yaşandı. Kerpe adasına konuşlandırılan Patriot hava savunma sistemleri Girit'e taşınma kararı alındı Yunanistan tarafından. Milli Savunma Bakanlığı bu gelişmenin olumlu karşılandığını, memnuniyete karşılandığını ifade etti. Ancak Rodos'a Yunanistan'ın İHA üssü kuracağı yönünde iddialar da gündemde. Buna da yine Milli Savunma Bakanlığı açıkça tepki gösterdi. Bu statüyü ihlal edecek girişimlerin Yunanistan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleriyle bağdaşmayacağını ifade etti. Birincisi, Kerpe'den bu Patriot sistemlerinin Rodos'a taşınması kararı Yunanistan'ın nasıl bir adımı? İkincisi, Rodos'a İHA üssü kurulması, bu konuda Türkiye'nin nasıl bir adım atması beklenir? Bu iki gelişmeyi nasıl yorumlarsınız hocam?
Şimdi öncelikle bu bizim Adalar Denizi dediğimiz bölgede Batı Anadolu bölgesi dediğimiz Osmanlı döneminde işte ders kitaplarını düşündüm. Evet. Buradaki adaların statüsü farklıdır. Mesela bazı adalar Yunanistan'a önceden verilmiştir. Ama 12 adalar dediğimiz Menteşe adaları, yani bizim bu Muğla, Aydın, İzmir ile Antalya arasında kalan bu Batı Anadolu kıyılarının hemen kıyı gerisinde bakıyorsunuz, diyelim ki Fethiye'nin yahut da işte Meis Adası'nın olduğu yere baktığımızda hemen kıyının birkaç kilometre ilerisinde İstanköy Adası'nın olduğu yere de baktığımızda evet, çok yakın. Bu adalar İtalyanlar işte İkinci Dünya Savaşı'nda mağlup olduktan sonra bir oldu bittiyle Paris Anlaşması'yla, ki Türkiye davet edildiği halde o konferansa katılmamıştır İnönü döneminde, ve bir oldu bittiyle Yunanlara devredilmiştir bu
adalar.
12 adalar. Ada 12 ada ama sayısı daha fazla. Rodos da bunun en büyüğüdür. Bu adaların kesinlikle silahsızlandırılmaması, sadece asayişi sağlayacak
kolluk
kuvvetlerinin dışında turizm amaçlı ekonomik amaçlı kullanılabileceği, asla burada askeri bir birliğin bulundurulamayacağı anlaşmayla sabittir. Ama şu anda Yunanistan burayı adeta bir silah deposu haline getirmeye çalışılıyor. Yani Türk devleti buraları bombalasa, bu askeri tesisleri yok etmiş olsa, uluslararası hukuk açısından da haklıdır. Çünkü anlaşma gereği burada askeri bir birlik konuşturması mümkün değildir. Yani bunu Yunanistan diyelim ki Girit Adası'nda yapabilir. Yani Girit Adası'na askeri üs kurabilir, bilmem herhangi bir hava üssü kurar, ne bileyim hava savunma sistemi kurar. Yani Türkiye'nin de buna diyecek çok fazla bir şey yoktur, ama Rodos'a bunu yapamaz. Çünkü uluslararası anlaşmalar buna izin vermiyor. Yunanistan'ın kendi devlet aklı değildir. Bir taraftan İsrail, bir taraftan Fransa'nın fişteklemesiyle. Yapılmak istenen de şu, tıpkı Zelenski'yi, yani bir komedyeni
başa getirip,
allayıp tutlayıp başa getirip ondan sonra Rusya'ya karşı meydan okutturup ve Rusya'nın enerjisini burada tüketiyorlar. Orada bir parantez açayım. Rusya dünyanın en zengin petrol rezervlerinden birine sahiptir ve rafinerileri bombalandığı için şu anda Türkiye'den benzin satın alan bir ülke konumuna gelmiştir.
Evet.
Yani yani bütün dünyaya yani ham petrol satan ülke, rafinerileri bombalanınca kendi iç tüketimini karşılamak için Türkiye başta olmak üzere başka ülkelerden yakıt satın alıyor. Savaş böyle bir şeydir. Dolayısıyla Rusya gibi nükleer güce sahip olan ve dünyanın en geniş kara kütlesine sahip olan ve devasa doğal kaynaklara sahip olan ülkenin enerjisini 4 yıldır tüketen akıl Ukrayna üzerinde, Türkiye'yi de Yunanistan'la meşgul ederek bizim Suriye'de, Orta Doğu coğrafyasında, Balkanlarda, Türk dünyasındaki bütün projelerimizi akamete uğratmak için Yunanistan'ı bize saldırtıp daha sonra Türkiye'nin gücü nispetinde de Yunanistan'a destek verip, yani hiçbir gücün de birbirine galip gelmemesini engelleyip yıllarca savaştırmaktır. Hedef bu. Türkiye de bu tuzağa düşmemesi için Yunanistan'ı sürekli uyarıyor.
Evet hocam. Şimdi ABD-İran savaşında gelinen noktaya bakalım. Hürmüz düğümü devam ediyor. Bir taraftan İran ve Umman, Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşma için masaya oturdu. İşte olumlu gelişmeler var denildi. Diğer taraftan ABD Hürmüz'de mayınların temizlendiğini, açık olduğunu ifade ediyor. İran kontrol bizde diyor, ABD yok bizde kontrol diyor. Ama bir türlü bir anlaşma yok ve kimin ne dediği de belli değil aslında. Bu konuda gelinen noktaya bakalım. Katar Başbakanı'nın da İran'ı ziyaret ettiği notunu da ekleyelim. Çünkü yeniden masaya dönülmesi için yoğun gayretlerde söz konusu.
Şimdi Avrupa'da İsviçre, Türkistan coğrafyasında Türkmenistan, Orta Doğu coğrafyasında da Umman diyor ki biz tarafsız ülkeyiz. Yani kimsenin etlisine sütlüsüne karışmak istemiyoruz. Bölgedeki çatışmalara taraf olmak istemiyoruz. Biz kendi
yağımıza
kavrulalım diyor. İsviçre bunu yaparak finansal olarak dünyanın bütün parasını çekti. İşte Türkmenistan diyor ki biz oradaki bölgesel şeylere bulaşmayalım. Umman da aslında dikkat edin, öyle Orta Doğu'daki krizlerin içerisinde mümkün olduğu kadar kendini soyutlamaya çalışan bir ülke. Diyor ki ben petrol gelirlerimle ülkemin refahını, kalkınmasını sağlayacağım. Yani o Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir talebi de yok. Fakat İran yakasından çekerek Umman'ı bu işin içerisine soktu. Diyor ki bir kıyıda ben varım, karşı kıyıda da sen varsın. Dolayısıyla sana %10'lukla bir pay verelim. Buradan bir geçiş yapalım. %90'ı benim, %10'u olsun. Yani Umman evet dese Amerika başına dert
tehdit
alıyor.
Etti,
hayır
Amerika
dese
doğru.
İran.
Evet.
Yani Umman'ın çok da istediği bir şey değil bu. Yani
evet.
Umman bu işe İran'ın
zoruyla
girmiş durumda. Onu parantez içerisinde belirtelim. Yani İran bu fırsatı ganimete çevirip buradan bir geçiş ücreti alabilir miyim derdinde ve sürekli olarak. Katar'ın başbakanlığın İran'a gitmesi diyor ki mayınlar temizlensin. Hı hı. Yani siz geçiş ücretimi alacaksınız, ne yapacaksınız? Yani bunu bu küresel aktörlerle anlaşın. Biz bize düşen neyse yaparız. Bir an evvel bu su yolunun güvenliği sağlansın. Çünkü Katar için nefes borusu mahiyetindedir. Dünyadaki en büyük LNG dediğimiz LNG hı hı. yani sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı da Katar açık ara öndedir ve bütün o gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçerek dünya piyasalarına doğal gaz fiyatlarının tavan yapmasının en önemli sebebi o Katar'daki tesislerin bombalanması ve o Hürmüz Boğazı geçişinin engellenmesi. İşte bunun üzerine Hürmüz Boğazı sıkıntı olunca işte geçen hafta konuştuk Ürdün'den toprak takasıyla Suriye'ye evet. ulaşmak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, işte bizim Irak'la olan kalkınma yolu projesi, Suriye üzerinden yeniden bir yapılanma söz konusu. Çünkü bunun tam tersi Abraham anlaşmalarıyla Hindistan-İsrail üçgeninde Birleşik Arap Emirlikleri'ni de yanına alıp bütün boru hatlarının geçiş şeylerinin İsrail'in Sayda limanı ve oradan batıya açılmasıydı. Hindistan-İsrail ve Amerika-Avrupa üçlüsünde. Buna alternatif olarak Türkiye Basra Körfezi'nden Irak üzerinden kalkınma yolu projesi. Bunun üzerindeki engel de PKK terörüydü. Yani bugün bizim İran kuzeyinde çok rahat operasyon yapıp PKK'yı temizlememizin en önemli unsurlarından biri Türkiye'nin hem Barzani'deki yerel güçlerle hem de merkezi Irak hükümetiyle belli bir mutabakata geldi. Dedi ki bak bu PKK'nın varlığı bizim bu bölgenin kalkınmasının önünde en büyük engel. Hiçbir boru hattı, hiçbir yol projesi, hiçbir ulaşım ağı buradan geçirilmiyor bu terör. Bu nedenle siz yapamıyorsanız bırakın ben bu işin çözerim dedi. Ve onların da zımni onayıyla o İran kuzeyinden PKK pençe kilit operasyonu temizlendi. Şimdi bu kuşak yol kalkınma yolu projesinin evet. önü açıldı. Şimdi Medine'ye ulaşan o hızlı tren projesi gündeme geldi ve Hürmüz Boğazı'nın statüsü bu şekilde kaldığı sürece bölge ülkeleri kendilerine alternatif rotalar aramaya başladılar. Gelelim Hürmüz konusuna. İran buradan bir geçiş ücreti alma derdindeyken Amerika ise buna ben zinhar izin vermem diyor. Hatta diyor ki Boğaz'a ben el koydum, ben geçiş ücreti alacağım diyor. Trump işte akşam başka bir şey, sabah başka bir şey söyleyen bir Trump figürü karşımızda. Yani uluslararası gözlemciler ve aklın mantığın ortaya koyduğu şey şu. Herhalde önümüzdeki aylarda veya yıllarda, günlerde artık bu işin sonu nasıl çözülür onu bilemiyoruz.
Amerikan seçimleri de var bu
evet,
arada.
Evet. Şimdi muhtemelen tıpkı bizim boğazlardan mesela her yıl belli oranlarda onu yükseltiyoruz biz. Yani
evet.
Çok cüzi bir ücretle geçiyorlardı. Şimdi bayağı
yükselttik.
Kallavi para vermek zorundalar. Yani deniyor ki biz Boğaz'dan geçiş ücreti almıyoruz ama siz diyor kılavuz kaptan almak zorundasınız diyor. Boğaz'ın seyir sefer güvenliğini evet. bilemezsiniz. Kılavuz kaptana da şu kadar
ücret
ödeyeceksiniz. Dolayısıyla dolaylı bir geçiş
hizmet ücreti. Ücret.
Yani evet. İran'a da belki böyle bir şey yapılabilir ama direkt olarak geçiş ücretine küresel sistem müsaade etmez diye düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü o zaman önüne gelen buradan ben geçiş ücreti alırım der. O da o küresel sermayenin asla tabii. kabul edebileceği bir şey değildir. Muhtemelen bu yani İran'a bir gelir kapısı olacak şekilde bir düzenleme yapılır ama bunun adına asla geçiş ücreti diye söylenmeye Amerika başta olmak üzere bütün o küresel sistem müsaade etmez diye düşünüyorum.
Evet hocam. Devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşıyla yine bugünlerde savaş kızışmış durumda. Karşılıklı bombalamalar, İHA saldırıları sürüyor. Az önce de bahsettiğiniz Rusya'nın petrol rafinerilerinin bombalanması sebebiyle içeride büyük bir benzin sıkıntısı yaşanıyor. Diğer taraftan Amerikan İstihbarat Örgütü CIA, Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. CIA Başkanı Rusya'yı ziyaret etti. Bu görüşmenin arka planında ne var? Bir anlaşma hazırlanıyor mu? Rusya-Ukrayna savaşı acaba sona mı eriyor? Neler söylersiniz
hocam? Ben bu konuda tam tersini düşünüyorum. Şöyle ki CIA direktörü Bundan 5 yıl önce en son Rusya'yı ziyaret ettim. Evet. Onda da şunu söylemişti. Sakın kapsamlı bir harekatla Ukrayna'yı işgal etmeyin diye uyarmak için etmişti. 3 ay sonra da Rusya Ukrayna'yı işgal etti.
İşgal etti, evet.
Şimdi ziyaretin sebebi şu. Diyor ki bir NATO üyesi ülkeyi asla saldırı düzenlemeyin. Yani bu NATO üyesi kim olabilir? Kim? Litvanya, Letonya, Estonya vardır Baltık Denizi'nde. Çok güçsüz ülkeler bunlar. NATO'ya kapağı atarak işte doğru düz orduları falan da yoktur. Orada Rusya'nın Baltık Denizi kıyısında bir toprak parçası da vardır aslında. Oradan yola çıkarak böyle bir tahminde bulunuyor. Peki Rusya bunu niye yapar? Veya CIA
gerek
bu
var mı?
Niye
söyler.
Söyler? Rusya artık bu şekilde bir savaşın sadece Rusya'nın enerjisini tüketmeye yönelik olduğunu gördü. Hı hı. Diyor ki ya diyor ben bu savaşı
yayarım.
Yayarak herkes aklını başına toplasın bir noktada anlaşmak için şey olsun ya da durdurur. Yani bu siz bir mesela bir köyde eskiden anız yakması veya bir orman yangını falan olduğunda itfaiyeciler karşıdan gelen ateşi söndürmek için karşı ateş atarlar.
Evet. Yani
bu taraftan da ateş.
Kontrollü bir ateş.
Kontrollü bir ateşle. Ateşi ateşle söndürme. Ya Rusya da diyor ki yani eğer bu şekilde olacaksa ben savaşı biraz daha yayarım.
Herkes zararlı çıkar.
Herkes zarar görür. O zaman oturun anlaşın. Yani Rusya anlaşmak istiyor. Ama istediğini alarak anlaşmak istiyor. Karşı tarafta Rusya'ya bunu vermek istemiyor. Ve kör düğüm olmuş bir durum söz konusu ve yakın bir gelecekte Rusya'nın Odessa ve Karadeniz'deki Ukrayna limanlarında bu tahıl yükleyen gemilere saldırılar arttı. Bu saldırılar daha da artması durumunda yine küçük çaplı bir tahıl krizinin dünyayı beklediğini söyleyebiliriz.
Peki hocam. Şimdi geçen aylarda ABD Venezuela'nın devlet başkanını kaçırmıştı yatağından. Tabii bunu ülkenin doğal kaynakları için yapmıştı, ona konmak için yapmıştı. Şimdi haber düştü, Axios kaynaklı bir haber. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela'nın petrol kaynaklarından mülkiyet payı elde etmek amacıyla ülkedeki geçici hükümette müzakereler yürüttüğü ifade edilmiş. Yani resmen ülkenin doğal kaynaklarına ABD'nin çöküşü ilan edilmiş diyebilir miyiz hocam?
Şimdi ABD ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri 1776'da İngilizleri kıtadan kovarak kurulmuş. Daha sonra toprak satın almalarla, savaşlarla genişlemiş ve bugün dünyanın en büyük süper gücü haline gelmiştir. Fakat biz Amerika bu kadar büyük süper güç diyoruz ama 40 trilyon dolar da borcu olan bir ülke. Ve bu borcun artık ödenmesi hemen hemen imkansız gibi. Bakın Türkiye'nin şu anda devlet borcu ve özel sektör borcu da dahil olmak üzere toplam borcu 500 milyar dolar civarında deniyor. Ben ekonomist değilim ama işte yarım trilyon. Amerika'nın borcu 40 trilyon. Yani Türkiye'nin 70-80 katı bir borç.
Dünyanın en borçlu ülkesi diyebiliriz.
İkinci borçlu ülke bakıyorsunuz Japonya. Üçüncü borçlu ülke bakıyorsunuz Almanya. İyi de alacaklı kim diyorsunuz? İşte Siyonist bankerler. İşte bu sürdürülebilir bir durum değildir. İşte Trump'ı başa getiren akıl da bu küresel Siyonist çeteye karşı Amerika içerisindeki o devlet aklı. Diyor ki ya böyle bir uçuk kaçık biraz tahtası eksik biri vasıtasıyla ancak radikal bir takım kararlar alırsak bu işin içerisinden işte Venezuela'nın petrolüne çökersek, işte Körfez ülkelerini tehditle onlardan haraç alırsak vesaire bu işi biraz geciktirebiliriz. Aksi takdirde bu eyaletler arasında parçalanma olacaktır. Yani bu 50 eyalet içerisinde bazıları çok zengindir. Ekonomik evet. Ve doğal kaynaklar bakımından. Onlar bu borcun altına girmemek için ayrılabilirler. Ve Amerika'daki o Birleşik Devletler diyoruz ya, o Birleşik Devletler nasıl ki Avrupa Birliği'nden ilk olarak İngiltere ayrıldı. Birleşik Devletler'den de mesela bir Kaliforniya'nın ayrıldığını düşünelim. Kaliforniya ekonomik olarak Türkiye'den daha büyük bir ülke. Yani düşünebiliyor musun? Bir eyalet Türkiye'den ekonomik olarak şey olarak çok daha büyük bir ülke.
Evet.
Bunun gibi birkaç eyaletin ayrılma durumu olabilir. Amerika işte bunları görerek işte yavaş yavaş Venezuela'nın petrolüne çöküyor yani. Bunun daha evet. Mafyanın gelip adamın işte dükkanına, arsasına, malına, mülküne çökmesi gibi devletin Venezuela'ya yapmış olduğu şey de amiyane tabirle budur yani.
Peki hocam. Son olarak Nepal'de bir sel felaketi yaşandı hocam. Nepal'in Çin sınırında 500'e yakın ölü var, kayıplar var. Ondan da acısı ölen kişilerin takılarının vesaire çalınması, gasp edilmesi vesaire, bu da medyaya yansıdı. Bu tabii yaşanandan daha acı bir durum ortaya koyuyor. Nepal'de yaşananlara bir bakacak olursak neler söylersiniz hocam?
Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki insan diyor önce diyor işte tohumu ebterleştirdi. Daha sonra işte biz çevreyi bozduk. Yani Allah'ın yaratmış olduğu kainatın doğal dengesini bozduğunuz zaman diyor ki başınıza gelecek acıklı azabı bekleyin. Yani Allah-u Teala mealen Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Şimdi insanoğlu Allah'ın kurmuş olduğu bu düzeni nasıl değiştirdi? İşte sanayi tesisleriyle atmosferi kirletti, suları kirletti derken işte bu küresel ısınma sebebiyle Himalayaların üzerinde 7000 metrenin üzerinde buzullar vardır.
Evet.
O buzullar küresel ısınmanın etkisiyle bazen ana kütleden kopuyor parçalar, ama bu kopan parça öyle büyük bir ada büyüklüğünde bir parça.
O zaman devasa,
devasa
kütleler.
Bu kütle aşağı doğru sarkıyor. Arkasından o bir derenin önüne tıkıyor. O dere
birikiyor.
Sonra hafif bir sarsıntı veyahut da küçük bir yeni bir parçanın düşmesiyle birlikte o bent patlıyor. İşte şu anda yaşanan olay da bu. Bugün yine yeni bir göl patlaması söz konusu oldu deniyor. Yani kopan buzul aşağılarda dereyi tıkıyor.
Hatta eriyor.
Derenin gerisinde de işte günler içerisinde bir su birikintisi oluyor. O su birikintisinin de tekrar patlamasıyla birlikte hava güneşli bir havada bir bakıyorsunuz.
Yağmur yok, bir şey
yok. Yağmur yok ama önüne gelen köprüyü, evi, her şeyi alıp götürüyor. Tabii ki acı bir durum, Allah yardımcıları olsun. Bu bir ahlak meselesidir. Biz öğrenciyken, İmam Hatip'teyken meslek dersleri hocamız demiştik. İşte New York'ta bir elektrik kesintisi olmuş. Saatler içerisinde bütün en durumu iyi olan insanlar bile gitmişler. Mağazaları yağmalamışlar diye duyardık. Allah Allah, nasıl olur yani, adam yani hırsız yağmalar da durumu iyi olan
niye
insanlar.
Yapsın?
Yavaş yavaş bakın Türkiye'de de bu ahlaki erozyona doğru
maalesef
gidiyoruz.
Maalesef depremde yaşananları da hatırlıyoruz tabii.
Yani bu nedenle biz işte burada diğer gamlık, tasavvuf, insanın sadece dünya için yaratılan bir varlık olmadığını, aslında ahiret azığını toplamak üzere bir imtihan dünyasında yaşadığı fikrini insanlara biz yaygın bir şekilde öğretebilirsek, bu tür hadiselerle de sadece biz değil bütün insanlık bundan ders alır diye düşünüyorum. Allah bütün sadece Türkiye'ye değil İslam dünyasına ve insanlığa bu duyguları Allah'ın o Kur'an'da ifade ettiği o tasavvufun o insanı kamil olarak tanımladığı ben merkezli değil toplumun genel maslahatını esas olan bir insan profili yetiştirmek hedefimiz olmalıdır.
İnşallah.
Bütün vakıflar, cemaatler, tarikatlar aslında bunun içindir.
Evet.
Gerisi boş ya.
Peki hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Kurt hocamla bu akşam da Medeniyet Coğrafyamız programında birlikteydik ve önemli başlıkları konuşma imkanı bulduk. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.